Seyyare.
Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Sizin?
Günaydın, nasılsınız?
Günaydın.
Günaydın.
İyi, sen nasılsın?
İyilik. Gene periyodik aralıklarla seyahat ettiğim İzmir'den merhaba. Olaylı bir yolculukla buraya geldim. Öncelikle 65 yaş üstü annemi getiremedim. Çünkü 87 yaşında kendisi. Seyahat izinleri sanırım daha zorlaşmış. Belki de bana öyle denk geldi. Ama bir kere daha şeyi fark ettim ya. 65 yaş aslında çağımızda, güncel hayatta. Tamam, benim annem 87 yaşında ama 65 yaş oldukça düşük bir yaş. Bu dönem için, bana kalırsa bu çağ için. Ve hakikaten o kişilerin hayatlarının ne kadar çok engellendiğini, ne kadar çok bürokrasiyle karşılaşmak zorunda olduklarını bir kez daha fark ettim bu süreçte. Ve hakikaten de zor bir iş. Hep
bu
yeni komplikasyonlar.
Yaş limiti meselesinin başka ülkelerdeki kıyaslamalarını da günün birinde çıkartmak lazım herhalde. Yani çok fazla sık uygulayan başka ülkeler olduğundan emin değilim doğrusu bunu, ama bakmak lazım.
Tam koruyucu bir önlem olması amaçlanıyor ama yani bu tabii ki yaş skalaları çok değişti tabii. Yani benim mesela doğduğum zamandaki 65 yaşla bugünkü 65 yaş arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar çok daha aktif oluyorlar o yaşta. Ve giderek de insan ömrü o bakımdan uzatıldığı için birçok işte daha farklı ilaçlarla olsun, işte şeyle olsun, tıbbın imkanlarıyla olsun ve değişen algılarla olsun her şeyden önce. Yani belli bir yaştaki insanların eskiden tamamen eve kapanması gerektiği veya zaten yani hayatın dışında olacağı düşünülürdü. Öyle bir yaşam çizgisi sürülürdü. Şimdi öyle değil tabii ki, yani insanlar çok çok çok daha aktifler. Bir yandan hem yaş aşağı çekildi, daha küçükken daha da aktifler. Bizim belli yaşlarımız tamamen atıl geçti. Yani nasıl okuyorsun, nasıl olsa işte bir okul süreci var, o bitecek. Ondan sonra işte o bittikten sonra ancak çalışma hayatına atılınacak vesaire ya da işte bir takım daha ciddi işler yapılacak gibi. Şimdi öyle değil mesela. Çok daha genç yaşlarda insanlar başlayıp
sokakta ve grevdeler.
Evet. Evet, her türlü düşüncesini ona göre geliştirip sadece illaki iş hayatında veya başka bir şeyde de olması gerekmiyor. Hayatın çok daha fazla bizden önce içindeler ve çok daha fazla ileri yaşlarına kadar da içinde kalabiliyorlar bir önceki, daha önceki nesillere göre. Böyle bir durumda da 65 yaş yasakları hakikaten zor. Tabii ki her zamanki gibi insan başına gelince, işte mesela bir yakını böyle bürokratik zorluklarla karşılaşınca vesaire, İşin komplikasyonları fark ediyor. Daha önce çok daha kolay çıkan izinlerin belki şimdi daha zor mu vesaire, bunların da tabii ki araştırmaya muhtaç konular olarak önümüzde duruyorlar. Ama araştırmaya muhtaç o kadar çok konu var ki, tabii bu arada Ankara kulisleri gene kaynamış. Bunlardan haberimiz bile olmadı. Yeni anayasa yapılacak mesela. Ben o haberi kaçırmışım. Yeniden kuruluş anayasasıymış adı. Ta Şubat'ta çıkmış bu haberler. Evet, yeniden kuruluş. Çarpıcı
tabii tabii. Bu yargıda reformu bu şekilde duyurdular. Aslında yeni bir anayasa yapacağız. Ön reformları.
Evet, evet, evet. Yok ama özellikle bu spesifik ismin kullanıldığını anayasa için, o yeniden kuruluş kısmını ben ıskalamışım. Demek ki bir kuruluş durumu var. Ama bu da işte
bir
gösterge.
Bir de milli şey, milli marş günü yılı.
Evet, o neyse değişmiyor şey. O yeniden kuruluşta arada o da herhalde bence değişebilirdi de. Mehmet Akif Ersoy tabii ki şey kurtarıyor herhalde.
Evet.
Yeniden kuruluşa da uyabilecekmiş.
Dün de bir parçası o da. Yani dün ilan etmişler bunu, 100. yılı dolayısıyla. Evet. Milli Marş yılıymış. Olmuş yani.
Tabii bu arada Buraya gelirken de, İzmir'e gelirken de uçakta bir kavgaya şahit oldum. Zaten Twitter'da paylaştım. Tam da önümde cereyan etti. Yani bir iki yumruk da bize gelebilirdi bu arada. Uçağa biner binmez iki erkek arasında biri diğerine... Şimdi olayları tekrar canlandırmam gerekiyor. Her seferinde oğlum beni düzeltiyordu çünkü şu şöyle bu böyle diye. Ben Müslümanım, sen kafirsin veyahut da daha doğrusu şöyle bir koyu Müslüman herhalde olduğunu düşünen bir kişiye yanında oturan ben kafirim sana ne demiş. Bundan dolayı bir kafirim dedi, ben Müslümanım falan filan gibi böyle bir kafirle Müslüman demek ki kendi kafir ilendiren Müslüman yanına oturamayız uçakta gibi bir çıkarım. Buradan tabii ki söz konusu. Şimdi bütün bunlar beni çok aştığı için ben o sırada bambaşka yaşamsal konularla ilgileniyorum. Kucağımda köpek, yanımda oğlum, o bindi, bu indi, buna ne oldu, onu nasıl ayarlarız? Bin tane hayat gailesi düşünürken bir kadın olarak iki erkeğin bu kavgası, kafirsin, kafirim.
Ama ödülü veriyoruz sana, Açık Gazete muhabiri, araştırmacı gazeteci muhabir olarak bu röportajı bizimle paylaştığın için, dinleyicilerimizle daha doğrusu, çok teşekkür ederiz.
Ya araştırmacı gazetecilik böyle bir şey işte. Ve anladığım kadarıyla bu tip şeylerle başkaları da sıklıkla karşılaşıyor. Böyle bir adeta... Olay yaratan yolcu modelleri gibi bir tür var herhalde bu aralar.
Peki bu tartışma sırasında maske kullanılıyor muydu?
Yok, hayır. Neyse ki uçak kalkmamıştı. Uçak kalkmadan oldu ve kalkamıyordu da sonuç olarak. Yani çok profesyonel, hayır, davranıp uçaktaki bütün mürettebat ona göre tedbir almasalar gerçekten kalkılamazdı. Tabii ki bir de bunu uçtuktan sonra cereyan ettiğini düşünün. O da ayrı bir mesele. Ama yani dip dibe yan yana insanların o sinir, kutuplaşma. İşte mesela maskesiz tabii uçağın beraber, içinde ha? Evet. Tabii ha, o şey maske ediyorsunuz. Bir an ben eski günlere geri döndüm. Böyle oksijen maskeleri falan benim
yok,
gözümde canlandı.
Yok, oksijen maskesi de bildiğimiz bayağı yok. Bez maske.
Evet, tabii yumruk, güzel yumruklar atıldığı için bu arada sosyal mesafe zaten uçakta gözetilmiyor bu arada. Onu da hatırlatayım. Ama güzel yumruklar uçtuğundan gerçek yumruklar bayağı yani yerlere falan uçtu, düştü insanlar, öyle düşünün. Neyse bu süreçte tabii uçakta da saflaşmalar yaşandı. Kafirse kafir, sana ne diyenler ve Müslüman adam bak böyle şeyler söylüyorlar falan filan.
Hemen örgütlenselerdi kafirler bir tarafa, diğerleri bir tarafa otursaydı uçakta falan, sorun hallolurdu belki.
Vallahi yani
bunu görsel olarak da tespit etmedin mi?
Efendim?
Görsel olarak da videosu yok mu?
Bir yumruk da bana gelseydi ondan sonra. Yok, kucağımda bir köpek olduğu için bir de fotoğraflayarak bu güzel anları ölümsüzleştirmedim. Ama insanlarımız sinirli ve gerçekten gördüğünüz gibi kutuplaşma artık gerçekten bir yaşam biçimi olmuş. O anda herkesin bir siyasi tarafa savrulduğuna, kafasında siyasi klişeler canlandığına eminim uçakta. Evet, ve tabii ki de ondan sonra Z kuşağı oğlum da buna niye her fırsatta Türkiye'den gitmeyi düşünüyorum, beni anlıyorsun değil mi? Diyerekten o da Z kuşağı yaklaşımını sundu. Tabii bu arada. Şimdi daha bu kutuplaşmaları güzel güzel çok yaşarız. Çünkü yavaş yavaş haberleri düşmeye başladı. Bundan sonraki takvim nasıl işleyecek? Takvim deyince ne oluyor? İnsanlar normalde işte mesela ülkenin sorunlarını çözmek için meclise mesela hangi konular gelecek? Mesela işte Amerika şimdi dev bir malum paketi konuşuyor. Koronavirüsün ekonomi etkilerinden kurtulmak için müthiş bir paket, ekonomik paket onaylandı.
2 trilyon dolara yakın, evet.
Evet. Ve bunun işte mesela Çin'le arasındaki ekonomik yarışı. Çünkü malum bazı uzmanlara göre Çin ekonomisi şimdiden ekonomiyi geçti. Bazılarına göre de 2028'de geçecek. Şimdi bunun etkisi ne olur? Dünyada mesela bunlar tartışılıyor. Ama bizde tabii ki gene bambaşka bir gündem var. Ve orada da işte bu dokunulmazlıklar konusu. Şimdi siyasetin yeni gerilim konusu.
Evet.
Ve bu 24 Mart'ta 7. olağan kongresi işte malum AK Parti'nin olacak. Ondan sonra da dokunulmazlık dosyaları o zaman gündeme, meclis gündemine gelecek diye. Yani orada da tabii ki iktidar partisinin önce kendi işlerini bitirmesi lazım ki full force yeni kadro, yeni enerji bir yandan teşkilatlarında onun heyecanıyla bu konuya eğilsin. Demek ki bu kadar güvenlik konusu bilmem ne hayat memat meselesi olsa herhalde kongrelerde beklenmez bu arada. Bunun da notunu düşelim tabii ki. Şimdi
Evet.
1347 dokunulmazlık dosyası var. Daha önce gelen bir sürü başkaları da var tabii ki. Bu en son 33 fezleke konuşulmuştu. Sadece onlar değil. Demek ki birçok milletvekilinin tek tek yani müthiş bir itiş kakış yaşanacak tabii parlamentoda. Yani bahar aylarında bütün o işte aslında yasaklar işte pandemi dolayısıyla bir yandan ne olacak onlar tartışılırken mutasyon ya toplum bunları tartışacak daha doğrusu. Ve bir açılma daha ciddi bir açılma beklenecek muhakkak ki. Tam yaza yaklaşırken geçen yaz da hatırlayın ki işte turizm konusunda vesaire böyle bir açılım olmuştu. İnsanlar daha çok seyahat etmek istiyorlar işte düğünlerde, seyranlarda, bayramlarda derken zaten böyle bir yaz ortamına doğru ilerlenmek isteniyor. Ve ekonomik tabii ki ciddi bir artık etkisine her türlü zaten yaşayan insan vardı ama bunlar da giderek artıyor sayısı. Toplum bütün bunları tartışırken demek ki mecliste boğaz boğaza gelen birçok milletvekilinin görüntüsünü izliyor olacağız herhalde. Ve tek tek o dosyalar, şimdi ilk başta bu çok güzel bir politika gibi gözüküyor, değil mi? Yani işte
Evet.
hem bir yandan bir siyasi duruş oluşturulmuş. Yani dokunulmazlık dosyaları aslında doğru olmayabilir gibi bir yaklaşım. Tek tek dosyaya dosyaya bakacağız. Ama bana kalırsa bu dosya dosya bakılması işin muhalefetin işin içinden gerçekten boğulup çıkamayacağı ve polemiklerin düşünün tek tek o milletvekilleriyle ilgili dosya dosya bakılırken kim bilir bir sürü şey saçılacak ortaya. Yani işte anti haberler iktidar medyasından işte vesaire bütün bunlar işte sosyal medyada dönecek. İyi Parti işte büyük bir ivme kazandı tamam uzun zamandır Meral Akşener de bunun için uğraşıyor. Ama bütün o efor tek tek o dosyaların bakılmasına gidilecek. Niye? Çünkü bir ilkesel duruşla ya bu iş olmaz yapılmaması lazım denmeyecek.
Evet,
Denemiyor.
biraz önce de zaten kısaca da olsa değinme fırsatını
Evet.
bulduğumuz bir konuyu da tekrar devreye sokmuş oluyoruz. Yani gerek yazar Oya Baydar T24'te gerekse de gene konuk yazar olarak Selahattin Demirtaş'ta Gazete Duvar'da bu konuyu yazıyorlar. Yani muhalefetin toplu demokrasi savunusuna geçebilip geçemeyeceği sathı müdafaya bunu Oya Baydar yazıyor. Demirtaş da şeyi diyor, devlet içindeki usulsüzlüklerle finanse edilen çetelere karşı yine bir bütünleşme olabilecek mi meselesi. Senin de söylediğin şeyin bir uzantısı bu.
Evet, bu arada aktif olan bir köpek var burada. Kendisinin belirlenemeyen bir sebeple birdenbire heyecan yaptı. Bazen böyle anılarımız yaşanabiliyor. Kusura bakmayın
Evet.
dinleyiciler. Sebep nedir? Sen de dokunulmazlık konusuna mı giriyorsun? Hı? Cin cin. Herhalde. O ne kadar saçma bunlar diye herhalde. Dünkü uçak yolculuğunda yaşanan kutuplaşma, bütün bizim konuştuklarımız köpek gözüyle bakılınca herhalde gayet uçuk kaçık insanlar niye bunlarla uğraşıyor vesaire diye bakılacak bir durum. Çünkü dertsiz başımıza dert yaratmak ve bu bütün bu işte çekişmeleri, gerçek meselelerle uğraşmak varken bunlarla zaman kaybetmek tabii ki aslında akıl dışı, mantık dışı durumlar.
Ama belli bir şeyinde gayet uygun, belli bir taktik, hatta stratejik diyeceğim, diyebileceğimiz bir plana da uygun. Bunlarla uğraştırarak işte asıl amacın gerçekleştirilmesi için politika böyle, Machiavelli zamanında, hatta daha öncesinden beri böyle de bir yöntem var.
Tabii kesinlikle, yani bu, bütün bu işte konuştuğumuz gerçek meseleler, bir gerçek mesele işte gerçekten ekonomi çok ayan beyan ortada bu. Herkes için öyle. Ve tabii onun da farklı farklı boyutları var. Bir tanesi gerçekten yoksullukla cebelleşmek zorunda kalanların mücadele etmek zorunda kaldığı ekonomik sorunlar. Ama öte yandan da ekonomi aslında herkesi tabii ki etkiliyor. Asıl bence politikanın döndüğü inşaat sektörü olsun. Gerçek politika orada, yani inanın ki. Veyahut da her türlü böyle büyük paranın döndüğü neresi varsa, hangi sektör varsa, gerçek siyaseti orada yaşıyorsunuz. Orada aslında olup bitiyor işler. Orada da huzursuzluk var. Çünkü fiyatlar çok oynak. Ne bir şey yapılmak istendiğinde vesaire. Herhangi bir işte paraya dayalı durumlarda, işte bir şey alıp sattığınızda vesaire, bir günkü fiyatı ertesi gün bulamıyorsunuz. Ve insanlar da bundan şikayetçiler. Yani orada da o düzende de müthiş bir huzursuzluk yaşanıyor aslında. Dolayısıyla bu çok boyutlu. Biz daha çok ekonomiyle ilgili konuştuğumuzda hakikaten de yoksulların halini konuşmaya çalışıyoruz ki doğru olan da bu elbette ki. Ama dediğim gibi gerçek siyaset sahnesinde de aslında bütün orada olan bitenleri de iki, yoksul siyaset sahnesi ve varsıl siyaset sahnesinde olanları perdelemek için müthiş bir, hakikaten Ankara gündemidir, dönüyor ve bu çok daha fazla artacak önümüzdeki dönemde. Ki tabii şu da var, herhangi bir iktidari değişikliğin yaşanmasını engellemek için bir de seçim yasasının tabii değiştirilmesi. Ve orada da bin tane taktik ileri sürülüyor. Bu taktiklerin hangisi tutar, hangisi tutmaz? İşte bu seçim mevzuatına ilişkin çalışmalarla ilgili haberler de var. Seçim yasası ve siyasi partiler yasasında ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Ve tabii bu arada artık sadece AK Parti değil, aynı zamanda MHP de son derece etkin biçimde kendine doğru yontmak üzere tabii ki. Kendine işine yarayacak düzenlemeler getirilmesi için iş başında. Ve burada işte seçim barajının düşürülmesi, işte %7'ye düşürülmesi, bu MHP'yi tabii etkiliyor. Çünkü şimdi %7'ler civarında oy desteği. Böylece işte herhangi bir badire yaşamadan kendi başına meclise girebilecek. Doğrudan bir başka bir ittifak, yani tabii ki zaten var ama o bakımdan birbirlerinin daha da içe geçmek zorunda kalmayacak iki parti. Ve ondan sonra seçim bölgelerinin daraltılması, tam dar bölgeye geçiş değil de böyle bir yeni ince ince hesapların tabii yapılacağı şekilde, işte 7'şer milletvekilinin en fazla olabileceği şekilde daraltılması, işte hazine yardımı konusunda işte gene bu barajın düşürülmesinden kaynaklı bir takım oynamalar, bütün bunlar gündemde. İşte gene mesele HDP'ye tabii dönüp dolaşıp bağlanıyor. Deniyor ki HDP'yi baraj büyüttü. Şimdi bu yunca yıl seçim barajı adil değil, adil değil tartışmalar yapıldı, yapıldı, yapıldı. O konudan gitmedi. Şimdi bu sefer HDP'yi baraj geçsin diye destek artıyor denilip seçim barajının düşürülmesi söz konusu. Halbuki konu MHP burada. Dediğim gibi MHP'nin barajı geçemeyecek hale gelmesinin üstesinden geliniyor. Ve tabii bütün bu konularda da ilginç bir şekilde HDP ise mesele, HDP'nin desteği de artıyor. Çünkü marjinalleşerek insanlar, özellikle Kürtler arasında HDP'ye destek son aylarda yükselmiş durumda. Orada da bir milliyetçilik baş gösteriyor çünkü. Ve mağdur olarak algılananın yanında olma gibi bir yaklaşım. Böylece gerçek kutuplaşmalar, savrulmalar vesaire yaşanıyor. İçimiz mi açıldı sabah sabah?
Yok, takip etmeye çalışıyoruz. Yani peki bu Avrupa Konseyi'nin toplantıları da bitti değil mi? Üçüncü gün birazcık da ondan bahsedelim mi? Ne oldu, ne bitiyor?
Evet, bilindiği gibi bu Avrupa Konseyi'nin bu arada toplantıların 9-11 Mart'taki önemi şuydu. Türkiye'nin bu Bakanlar Kurulu tarafından işte gündemde olması, bu Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararları, özellikle Kavala kararı konusuyla da ilgili insan hakları örgütleri çağrıda bulunmuşlardı Avrupa Konseyi'ne. Çünkü burada yaptırım çıkması vesaire olabilir mi gibi bir tartışma vardı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmamış oluyor Osman Kavala ile ilgili ve Selahattin Demirtaş ile ilgili. Ve burada da işte oy haklarının askıya alınması Türkiye'nin, daha önce Azerbaycan'a yapıldığı gibi ve Avrupa Konseyi'nden dışlanabileceği Türkiye'nin bir sürecin önünün açılması gibi bir durum söz konusuydu. Böyle bir şey olmadı fakat ciddi tabii ki, yani böyle bir şey olmaz. Çünkü işte daha yeni insan hakları eylem planı malum hayata geçirildi, yani duyuruldu. Hayata geçirildi derken çok fazla ileri boyutta bir şey olmuş gibi söylemiş oluyorum, pardon. Duyuruldu. Tabii bu bir beklenti yaratıyor. Bunun tabii bir de şimdi hayata gerçekten geçirilmesi beklentisiyle o projeler sürüyor. Daha önce geçen hafta da bahsettiğimiz ve Avrupa Konseyi'nden de taraflarla, Türkiye'deki işte kamudan taraflar yargıyla ilgili sorunların çözülmesi, daha işte bu tip mevzuat sorunlarının, uygulanmama sorunlarının, kararların uygulanmamasına neden olacak sorunların yaşanmaması için bir çaba gösteriliyor. Mesela Avrupa Konseyi ile ilgili zaten baktığınızda onları görüyorsunuz bu şeylerde. Gene bir aktivasyon söz konusu duyduğunuz gibi. Yani Avrupa Konseyi'nde beklenen gündem değil, başka bir gündem aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi bu şeyde aslında ortamda daha sonra Mart'ta da malum işte 25-26 Mart'ta Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi var ve orada da acaba yeni bir şey mi çıkacak? Türkiye'ye yaptırım mı çıkacak beklentisi vardı. Bütün ta işte Aralık'tan beri o zamana bu gündem atılmıştı. Tabii pek böyle değil. İnsan hakları eylem planı şimdi herhalde önümüzdeki birkaç ayı tam da işte Türkiye'de dokunulmazlıklar tartışmaları başlarken ki gündemi bir kurtarır herhalde. Ondan sonra da zaten bakalım tufan. Türkiye işte zaten 2 yıl var önünde uygulaması için insan hakları eylem planını. Bu arada yeni anayasa, yeniden kuruluş, darbe anayasasıyla mı yaşamak istiyorsunuz? Biz işte yeni anayasa yapıyoruz, siz katılmıyorsunuz gibi birçok herhalde tartışmayı yaşayacağız, duyacağız. Değil mi?
Evet, başka bir tartışma yapsak daha iyi olacaktı ama boş ver, bu da iyi. Yani bayağı İyi işte 9 evet. Maç 11 ülke 50 hedef 393 faaliyet, yeni anayasa, seçim yasası,
bayağı bir sahneye işte bizim bahsettiğimiz gerçek siyasetin döndüğü, neler orada yaşandığı, işte insanların hayatında sınıf sınıf farklı kademelerde onları konuşmamak için ön plandaki işte o siyaset tiyatrosunda, perdesinde bir takım şeyler yansıyacak ve biz o kavga dövüşü, benim tekrar tam o başta anlattığım uçakta yaşadığım kavga dövüşünün değişik tezahürlerini orada göreceğiz. Ne olacak? İnsanlar da hırsızlık birbirlerine daha da sinirlenecekler. İşte o tip kavgaları her tarafta çok yaşayacağız, fanatizmden kaynaklanan. Bu arada tam kapatırken tabii bir de şey var, Avrupa Birliği'nde olaylar yaşanıyor. Orada da Macaristan ve Polonya bu malum insan hakları orada konulu işte ve daha doğrusu hukuk devleti konulu, hukuk devleti mekanizması denilen yeni bir şey ortaya çıkmıştı. Polonya ve Macaristan gibi hukuk devleti kriterlerini ihlal eden, uymayan ülkelere Avrupa Birliği fonlarının aktarımı durdurulacaktı. Şimdi bununla ilgili de Avrupa Adalet Divanı'na Macaristan ve Polonya başvuruda bulundular. Zaten böyle bir hakları vardı. Bu haklarını kurtarmışlardı. Aralık'ta zaten bunun üzerinden Avrupa bütçesi geçmişti malum. Çünkü Avrupa'nın da o dev bütçesi 2 trilyona yakın, 2 trilyon euroya yakın geçemiyordu bir türlü. Macaristan ve Polonya'nın bloke etmesi dolayısıyla. Orada Almanya durumu kurtardı ve işte bütçe geçti ve artık yani Polonya ve Macaristan da hukuk devleti kriterlerine saygı duyacaklarını bir anlamda belirtmiş oldular denmişti. Bizler de bunun böyle olmadığını konuşmuştuk. Şimdi işte ne oldu? Avrupa Adalet Divanı'na gittiler. Bu çok ciddi bir uzun süreci tetikleyecek. Ne olacak? Bu hukuk devleti mekanizması, o fonların tahsis edilmemesi durumu askıda kalınacak, hukuki durum belirlenene kadar. Yani orada da evet, böyle bir tiyatro yaşanıyor.
Ölme vaziyeti. Peki evet. Bıçaktaki kavgayı kim kazandı?
Kim bıçaktaki hangi? Jinjin ve benim aramdaki havlama itişi kakışını mı? Hangisini?
Bıçaktaki kavgayı kafirler mi kazandı?
Kafirle mi Müslüman olduğunu iddia edeni ayırdılar sonunda. Olay tutanaklara
hep, herkes kazandı. İnsanlık kazandı. Yani.
Neyse, peki, yanımıza çok oturtmadılar bu arada. Efendim?
İnsanlık kazandı. O zaman süreyi de aşıyoruz.
Kafir bir yumruk attı.
Çok teşekkür ederiz. Muhabirliğin için de ayrıca teşekkür ederim.
Gözlüğü uçmuştu. En son durum böyleydi yani.
Peki. Çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.